Kitabın adı Alev Kıyıları. Yazarı Wilbur Smith. 7. ayrım. Michael da onunla kalkmaya çalıştı ama hemen masanın kenarına sarılıp dengesini bulmak zorunda kaldı. Size teşekkür etmek isterim Monsieur le Comte diye resmi bir dille söze başladı. Nezaketinize ve kelimeler diline takıldı. Michael tekrarlamak istedi, dili daha beter dolandı. Konuşmasının denetimini iyice kaybetti. Kızınız Mademoiselle de Thierry'yi selamlarım. Kendisine şans meleği, bacakları büküldü, Michael yere yıkıldı. Yaralı o! Senten bağırarak ayağa fırlayıp onu yere çarpmadan yakaladı. Omzunu kol altına getirip destek verdi. Yardım edin bana diye yalvardı. Andrew onun yardımına koştu. Birlikte Michael'ı yarı taşıyıp yarı sürükleyerek mutfak kapısından çıkardılar. Senten ağırlığın altında, yaralı koluna dikkat edin diye soludu. Michael'ı motosikletin yan sepetine yerleştirdiler. Canı yanmasın. Michael sepette solgun yüzünde bir sırıtma ifadesiyle sarhoş gibi oturuyordu. Andrew, matmazel, inanın bana hiç acı doymayacak halde şanslı kerata diyerek motosikletine bindi. Beni de bekleyin. Doktorla Kont birbirine yaslana yaslana kapıdan çıktıklarında doktor dengesini kaybetti, istemeyerek yandan saldırıya geçti. Atla arkaya dedi Andrew. Üçüncü tekmede Aryal'ı çalıştırmayı başardı. Motordan mavi dumanlar çıktı. Doktor, Andrew'un arkasına bindi. Kont, iki şişeden birini Andrew'un yan cebine tıktı. Soğuğa karşı diye açıklamada bulundu. Siz gerçek bir prenssiniz. Andrew freni bıraktı. Ariel, sıkı bir U dönüşü yaptı. Michael'a iyi bakın diye seslendi Senten. Anna, lahanalarım diye bir çığlık kopardı. Andrew, sebze bahçesinin orta yerinden kestirmeden gitmeyi seçmişti. Defolsun düşman diye bağıran Kont, elindeki son şişenin de tıpasını çekti. Senten şişeyi kurtarıp anahtarları geri alamadan koca bir yudum içmeyi de başardı. Şatodan inen uzun yokuşun dibinde Andrew frene bastı. Daha düşük bir hıza geçti. Tepelerden gelen çamurlu, sefil trafiğin arasına karıştı. Kasap kamyonetleri adını alan arazi can kurtaranları son Alman bombardımanın meyveleriyle tıklım tıklım doluydu. Taşıtlar çamur birikintilerine batıp çıktıkça arkada sedyeleriyle açıkta yatan yaralılar sarsılıyordu. Üst sıra sedyelerde yatanların kanları alt sırada yatanların üstüne damlamaktaydı. Yolun kenarında yaralılar yürüyorlardı. Tüfeklerini bir yerlerde bırakmış, birbirinin omzuna sarılıp destek alarak yaralarında kaba cephe sargılarıyla, yüzlerinde ızdırap ifadeleriyle, gözlerinde ölü bakışlarla ilerliyorlardı. Üniformaları kurumuş çamurlarla dolu, hareketleri mekanik, aldırmaz bir havadaydı. Doktor ayılmaya başlıyordu. Motosikletten indi. Oradaki yaralılardan durumu ciddi olan birini seçti. Motora onu bindirdiler. Bir tanesini de öndeki benzin deposunun üzerine yatırdılar. Michael'ın yanına sepete üç yaralı daha sığdı. Doktor artık aşırı yüklü Ariel'in arkasından koşuyordu. Çamurlara dala çıka, Vat Hastanesi'ne vardıklarında iyice ayılmıştı. Hastane, Morhom köyünün girişinde bir dizi küçük kulübeden oluşmaktaydı. Yeni hastalarını motosikletten aldı, Andrew'a döndü. Sağ olun, bu küçük dinlenmeye ihtiyacım vardı. Sepette hala baygın yatan Michael'a baktı. Şuna bakın, hep böyle devam edemez. Michael yalnızca biraz sarhoş, o kadar. Doktor başını iki yana salladı. Savaş yorgunluğu dedi. Mermi şoku. Henüz nedenini tam anlayamıyoruz ama bu zavallıların dayanabilmelerinin bir sınırı var. Bu adam ne zamandır aralıksız savaşıyor? 3 ay mı? İyileşir o. Andrew'un sesi sertti. Düzelir. Elini korumak ister gibi Michael'ın omzuna koyarken 6 aydan beri izinsiz savaşmakta olduklarını hatırlamıştı. Baksanıza tüm belirtiler var. Açlıktan ölecek kadar sıska diye devam etti doktor. Titriyor, sarsılıyor o gözler. Herhalde dengesiz ve mantıksız davranışlar da gösteriyordur. Bir karamsar oluyor, bir coşup taşıyordur. Haklı mıyım? Andrew isteksizce başını salladı. Bazen düşmanı iğrenç mikroplar diye görüyor. Düşen Alman uçaklarından inenleri makinalıyla tarıyor. Sonra bir de bakıyorsunuz, düşmanlar saygın hasımlar oluveriyorlar. Geçenlerde bizim yeni pilotlardan birine, onlara Hun dedi diye yumruk attı. Gereksiz cesaret gösterileri de var mı? Andrew o sabahki balon olayını hatırladı ama o soruya cevap vermedi. Ne yapabiliriz diye sordu çaresiz bir sesle. Doktor içini çekti, omuz silkti, elini uzattı. Güle güle, iyi şanslar binbaşım. Arkasını dönerken bir yandan ceketini çıkarıyor, gömleğinin kollarını sıvıyordu. Elma bahçesine girerlerken Michael birden sepetin içinde doğruldu, kararını bildiren bir yargıç ciddiyetiyle "Ben kusacağım" diye açıklamada bulundu. Andrew hemen frene bastı, eğilip onun başını tuttu. "Onca güzel şarap" diye hayıflandı. "O Napolyon konyağı, keşke ziyan etmenin bir yolu olsaydı." Michael gürültüyle kustuktan sonra tekrar yerine yayıldı, ciddi bir sesle konuştu. "Aşık olduğumu sana açıklamak istiyorum" deyip tekrar kendinden geçti. Andrew Ariel'a bindi. Cebindeki şişenin kapağını dişleriyle açtı. "Bunun şerefine içmek gerek" dedi. "Senin aşkına içiyorum." Şişeyi yanındaki baygın adama doğru tuttu. "İstemiyor musun?" Tekrar kendisi içti. Sonra şişeyi indirip nedensiz hıçkırıklarla sarsılmaya başladı. Gözyaşlarını tutmaya uğraşıyordu. 6 yaşından beri hiç ağlamamıştı. Birden doktorun sözlerini hatırladı. "Dengesiz ve mantıksız davranışlar" demişti genç adam. Gözyaşlarına yeniliverdi. Yaşlar yanaklarından aşağı yuvarlanıyor, o silmeye bile kalkışmıyordu. Motosikletin üzerinde, öylece oturuyor, sessiz bir acıyla sarsılıp duruyordu. "Michael, oğlum" diye fısıldadı. "Ne olacak bize böyle? Hapı yuttuk biz. Hiç umut yok." "Evet Michael, hiç kurtulma umudumuz yok bizim." İki elini yüzüne kapadı, kalbi yarılıyormuşçasına ağladı. Michael, teneke tepsinin tıkırdısıyla uyandı. Biggs onu kamp yatağının yanına koyuyordu. Doğrulup oturmaya çalışırken inledi, başaramadı. Yaraları onu tekrar yatmaya zorladı. "Saat kaç Biggs?" 7:30 efendim, güzel bir bahar sabahı. "Biggs, Tanrı aşkına, ne diye uyandırmadın beni? Şafak devriyesini kaçırdım." "Kaçırmadık efendim" diye mırıldandı Biggs, rahat rahat. "Uçmuyoruz, yere indik." "Yere mi indik?" "Lord Cligaran'ın emirleri var. Yeni bir emre kadar yerdeyiz efendim." Biggs kakao fincanına şeker atıp karıştırdı. "Zamanı da gelmişti efendim izninizle. Aralıksız 37 gün uçtuk." "Biggs, neden kendimi bu kadar berbat hissediyorum?" "Lord Cligaran'a göre bir şişe konyağın ciddi saldırısına uğramışsınız efendim. Ondan önce de uçan kaplumbağayı parçaladım." Michael yavaş yavaş hatırlamaya başlıyordu. "Onu bütün Fransa duydu efendim. Kızarmış ekmeğe sürülen tereyağı gibi her yana yayıldı o haber." "Ama avladık onları Biggs." "İkisini birden efendim." "Bahis iyi sonuç vermiştir herhalde Biggs. Paranı kaybetmedin ya." "İyi para kazandık efendim. Sayenizde Bay Michael." Biggs kakao tepsisindeki paralara dokundu. "İşte sizin payınız." Tepside 5 sterlinlik kağıt paralar vardı. 1'e 3 efendim. Bir de kendi yatırdığınız para. %10 komisyon hakkım var Biggs. Var olun efendim." Kağıtlardan ikisi Biggs'in cebine girip görünmez oldu. "Başka ne var orada Biggs?" 4 aspirin. Lord Cligaran'ın selamlarıyla." "O uçuyor tabii değil mi Biggs?" Michael hapları minnetle yuttu. "Elbette efendim. Şafakta havalandılar." "Kiminle uçuyor?" "Bay Barner'la efendim." "Yeni biri" diye mırıldandı Michael. "Mutsuz mutsuz." "Lord Andrew'a bir şey olmaz efendim. Kaygılanmayın." "Elbette olmaz. Ya bu nedir?" Michael biraz doğruldu. "Lord Cligaran'ın motosiklet anahtarları efendim. Konta selamlarını iletmenizi istedi. Selamlarla birlikte genç bayana da hayranlığını bildirmenizi." Biggs, aspirin gerçekten mucize yaratmıştı. Michael birden kendini pek neşeli hissetmekteydi. Yaralar artık onu yatağa çekmiyor, başı ağrımıyordu. "Biggs" diye tekrarladı. "Acaba iyi üniformamı hazırlayıp tokalarını cilalayabilir misin? Çizmeleri de bir boyasan." Biggs ona sevgiyle sırıttı. "Ziyarete mi gidiyoruz efendim?" "Evet gidiyoruz Biggs, gidiyoruz." Senten karanlıkta uyanıp top seslerini dinledi. Bu sesler onu çok korkutuyordu. Hiç alışamayacaktı bu vahşete. Geçen yaz Alman bataryalarının şatoya ne kadar yaklaştığını hatırladı. Aile o zaman evin üst katlarını boşaltmış, alt kata yerleşmişti. Hizmetçiler o zamana kadar çoktan kaçmıştı. Bir tek Anna'nın dışında tabii. Senten'in şimdi yatıp kalktığı ufacık oda, hizmetkarlardan birinin odasıydı. Savaşın fırtınası geldiğinden beri yaşam biçimleri tümüyle değişmişti. Gerçi bazı büyük taşra aileleri gibi gösterişli yaşamaya hiçbir zaman yönelmemişlerdi ama yine de evlerinde sık sık davetler verilir, aileye 20 kadar kişi hizmet ederdi. Şimdi ise hayatları hizmetçilerin savaştan önceki hayatına benzemişti. Senten kaygılarını da üzerindeki yatak örtüleriyle birlikte fırlatıp attı. Dar taş koridorlarda çıplak ayak koştu. Mutfakta Anna ocak başındaydı. Ateşi yakmıştı bile. "Şimdi sana bir kova soğuk su getirecektim," dedi aksi aksi. Senten onu kucakladı, öptü, sonunda güldürmeyi başardı. Ateşe dönüp ısınmaya çalıştı. Anna kaynar suyu yerdeki bakır leğene döktü, biraz soğuk su kattı. "Hadi gelin matmazel," diye emir verdi. "Ah Anna, şart mı?" "Hadi," dedim. Senten geceliğini kafasından isteksizce çekip çıkardı. Vücuduna değen soğuk, tenini tavuk derisi gibi kabartırken titredi. "Çabuk ol," leğene adımını attı. Anna onun yanına çömeldi, flanel bir bezi suya batırdı. Hareketleri düzenli, işini bilir türdendi. Senten'i sabunladı. Omuzlarından başlayıp iki kolunu parmak uçlarına kadar köpükler içinde bıraktı. Bu arada çirkin yüzündeki sevgi ifadesini saklayamıyordu. Çocuk çok biçimliydi ama galiba kalçalarıyla memeleri biraz küçüktü. Anna yemeklerdeki nişastaya biraz önem vererek onları dolgunlaştırmak niyetindeydi. Tabii yiyecek bulunmaya başladığı zaman. Teni düzgün, tereyağı rengindeydi. Güneş gören yerleri koyu bronz rengine dönüşmüştü. Anna o renk tonunu hiç beğenmiyordu. Bu yaz uzun kollu elbise ve eldiven giydiği azarladı onu. Kahverengi çok kötü bir renk. "Ne olursun çabuk ol Anna." Senten yalvarırken Anna onun bacaklarına eleştirici gözlerle baktı. Düzgün ve uzundu bacakları. Bir kadın için fazla kaslıydı ama. "Onca at binme, koşma, yürüme." Anna başını iki yana salladı. "Ne oldu yine?" diye sordu Senten. "Oğlan çocuklar gibi kas katısın. Karın kasların çocuk doğuramayacak kadar sert." Anna sabunlu bezi onun her tarafına dolaştırdı. "Ay, doğrudur. Keçi gibi kokmak mı istiyorsun?" "Anna, mavi göz ne güzel şey değil mi?" Anna homurdandı. Konuşmanın ne yöne gitmekte olduğunu sezmişti. Eğer bir çocuğun annesi kara gözlü, babası pırıl pırıl mavi gözlüyse ne renk olur gözleri? Anna sabunlu bezle onun poposuna bir şaplak attı. "Yeter artık, babam duysa kızardı." Senten bu tehdide kulak asmadı. Rüyadaymış gibi bir sesle devam etti. "Havacılar ne kadar cesur değil mi Anna? Herhalde dünyanın en cesur insanları onlardır." Yine ciddileşti. "Çabuk ol Anna, civcivlerimi saymaya geç kalacağım." Leğenden fırladı, sağa sola su damlaları saçtı. Anna onu hemen ocakta ısıttığı havluya sardı. "Anna, dışarıda ortalık ağrıyor neredeyse." "Hemen sonra dön," diye emir verdi Anna. "Bugün işimiz çok. Baban yersiz cömertlikleriyle hepimizi aç bırakacak neredeyse. Cesur havacılara bir yemek yedirmek borcumuzdu." Senten giyindi, binici çizmelerini tokalamak üzere tabureye oturdu. "Ormanlarda falan gezmeye kalkma." Senten fırlayıp merdivenlerden koşarak indi. Anna arkasından, "Hemen dön, unutma," diye sesleniyordu. "Sus, yeter Anna." Bulut onun gelişini duymuş, yavaşça kişniyordu. Senten iki kolunu onun boynuna doladı, kadife gibi burnunu öptü. "Bonjour sevgilim." Anna'ya sezdirmeden iki parça kesme şeker aşırmıştı. Bulut onun avucundan şekerleri şapırdata şapırdata yedi. Kız avcunu onun boynuna sildi. Eğri almak üzere arkasını döndüğünde Bulut onun ensesine dokunup daha şeker istedi. Dışarısı karanlık ve soğuktu. Atı tırısa kaldırdı. Buz gibi havanın yüzüne çarpması önce hoşuna gitti. Burnu, kulakları kıpkırmızı kesiliyor. Gözlerinden yaşlar boşanıyordu soğuktan. Tepenin doruğuna vardığı zaman Bulut'un dizginlerini çekti. Onu durdurdu, şafağın çelik rengi gözlerine baktı. Ufkun turuncuya dönüşmesini seyrediyordu. Asıl şafaktan önce sahte şafak söküyordu buralarda artık. Önce şarapneller boyuyordu ufku. Kız ışığa arkasını döndü. Uçakların gelişini beklemeye başladı. Top seslerine rağmen motor seslerini uzaktan duydu. Hemen ardından da sarı şafak ışığı içinden uçaklar birer şahin gibi belirdiler. Senten her zamanki gibi nabzının hızlandığını hissetti. Onları selamlamak üzere eğerin üzerinde yükseldi. Önceki uçak, üzeri zafer işaretleriyle dolu yeşil uçaktı. O çılgın İskoç'un uçağı. Senten iki kolunu başının üzerine kaldırdı. "Tanrı yardımcın olsun, sağ salim dön," diye haykırdı. Gülünç miğferin altında beyaz dişlerin parıldadığını gördü. Yeşil uçak tam geçerken kuyruğunu sağa sola oynattı. Karanlık bulutlara doğru yükselip Alman atlarının tarafına uçtu. Arkalarından bakıyordu Senten. İkinci uçak, yeşil uçağın ardında, uçuş düzenindeydi. İçini bir yetersizlik duygusu kapladı. "Neden ben de erkek olmadım?" diye bağırdı yüksek sesle. "Neden ben de sizinle gidemiyorum?" Onlar çoktan gözden kaybolmuşlardı bile. Bulutu tepeden aşağıya doğru çevirdi. Hepsi ölecekler diye düşündü. Bütün bu genç, güçlü, güzel insanlar ölecek. Biz de yaşlı, sakat ve çirkinlerle kalacağız. Uzaktan gelen top sesleri onun korkularını onaylıyor gibiydi. Ah, keşke, keşke. At kulaklarını arkaya yatırıp onu dinlemeye çalıştı ama Senten devam etmedi. Bu kadar arzu ettiği şeyin ne olduğunu kendi de pek bilmiyordu. Tek bildiği, içinde derin bir boşluk olduğu, o boşluğun dolmasına can attığıydı. Bilmediği bir şeye derin bir özlem duyuyor, dünyaya karşı içi büyük bir hüzünle doluyordu. Bulutu şatonun arkasındaki çayıra gelince, otlaması için serbest bıraktı. Eğeri kendi sırtına vurup eve kadar yürüdü. Babası mutfak masasında oturuyordu. Senten onu her günkü gibi öptü. Göz bandı babasına çapkın bir hava vermekteydi. Öteki gözüne kan oturmuş olmasına rağmen hem de. Yüzü sarkmış, buruş buruş olmuştu. Soluğu sarımsak ve bayat kırmızı şarap kokuyordu. Anna durmadan şakayla karışık sitemler etmekteydi. Senten babasının karşısına oturdu, büyük kahve fincanını avuçlarına alıp tuttu. Acaba Anna ile babam hiç sevişmişler midir diye düşündü. Hemen ardından bunun neden daha önce hiç aklına gelmediğini merak etti. Taşra kızı olarak üreme süreci olayı yabancı olduğu bir konu değildi. Anna'nın başlangıçtaki itirazlarına rağmen, çevresindeki kısraklar buluta getirildiğinde, Senten hep olaya yardımcı olmuş, oralarda bulunmuştu. Koca küheylan bir kere kısrak kokusunu alınca, onu ancak Senten zapt edebiliyordu. Kendini veya kısrağı yaralamaksızın görevini yapmasını ancak o sağlayabiliyordu. Buradan fikir yürüterek kadınlarla erkeklerin de aynı ilkelere göre hareket etmeleri gerektiği sonucuna varmıştı. Anna'ya soru sorduğu zaman o önce babasına söyleyeceği tehdidini savurmuş, kıza ağzını sabunla yıkayıp temizlemesini öğütlemişti. Senten ise sabırla direnmiş, sonunda Anna boğuk bir fısıltıyla onun kuşkularını doğrulamış, sonra mutfağın ilerisindeki konta daha önce Senten'in hiç görmediği bir ifadeyle bakmıştı. Senten o zaman bunun önemini anlayamamıştı ama şimdi daha bir anlam ifade etmeye başlamıştı ona. İkisinin tartışmasını, gülüşmesini seyrederken her şey yerli yerine oturuyordu kafasında. Bir keresinde gece kabus gören Senten, Anna'nın odasına gitmiş, onun yatağını boş bulmuştu. Sonra bir başka seferde babasının odasını süpürürken, Anna'nın jüponlarından birini babasının yatağının altında görüp pek şaşırmıştı. Daha geçen hafta Anna, konta yardım ettiği mahzenden çıktığında eteğinin arkasına samanlar yapışmıştı. Kır saçlarında da saman sapları vardı. Bunu anlamak, nedense, Senten'in içindeki boşluk duygusunu daha da arttırdı. Artık kendini iyice yalnız hissediyordu. Tek başına, amaçsız, boş ve sızılar içindeydi. "Ben dışarı çıkıyorum," diyerek masanın başından fırladı. "Yo, olmaz," Anna onun yolunu kesti. "Bu eve biraz yiyecek gerekli. Baban nemiz var nemiz yok dağıttığına göre bana sen yardım edeceksin matmazel." Senten onlardan kurtulmak, kendini yalnız kalmak zorunda hissediyordu. Ruhunun bu korkunç yalnızlığına kendini alıştırmak zorundaydı. Anna'nın kolu altından çabucak kaçtı, mutfak kapısını açtı. 7. Ayrımın sonu, sayfa 47. Devamı 8. ayrımda.